Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Arkadaşlar, tefsir dersimizle ilgili gereken açıklamayı başta yapmıştım. Duhan suresindeyiz. Her sureden bir bölüm seçerek buraya kadar geldik Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirinde. İnşallah kısa surelere kadar böyle varmayı düşünüyoruz. Duhan suresi 1 ve 28. ayetler arasındaki bölümü okuyoruz ama 1 ve 2. ayetleri anlatmıştım. Kaldığım yerden devam edeceğim. Onları podcastlerden takip edebilirsiniz arzu edenler. Bu surede arkadaşlar girişte Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bir geceden bahsediliyor. Şöyle diyor Rabbimiz, Hamim. Bunlar huruf-u mukaddadır biliyorsunuz. Vel kitabil mubin, apaçık kitaba yemin olsun ki inna enzelnahu fi leyletin mübareke. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Bu mübarek gecenin hangi gece olduğu alimler arasında tartışılmış. Çünkü isim vermiyor Rabbimiz, tarih vermiyor, zaman bildirmiyor. Çoğunluğun görüşüne göre Kadir gecesi. Ama bazı görüşlere göre de Kadir Gecesi ile ilgili ayrı bir sure olduğu için Kur'an-ı Kerim'de burada bahsedilen gecenin Berat Gecesi olduğunu söylüyor. Elmalı Hamdi Yazır da o görüşleri değerlendiriyor ve bu gecenin Berat Gecesi ise eğer faziletine dair bazı rivayetler aktarıyor. Onları işlemiştik sizlerle. Efendim, işte bu geceye dair 5 tane nitelikten bahsediyor Berat Gecesi ile ilgili. Onları geçirdiğimiz gecede inşallah elde etmişizdir, kazanmışızdır. Fakat çoğunluğun görüşüne göre bu gece Kadir Gecesi. Öyle bile olsa arkadaşlar, Kadir Gecesi de hangi gece olduğu belli olmadığı için Rabbimiz bize aslında Kur'an-ı Kerim'de gecelerle ilgili inanılmaz demeyeyim ama çok sayıda ayet-i kerime var arkadaşlar. Müzzemmil suresine bakın, başka yerlerde geçiyor. Hemen hemen her yerde, yani gecelerin faziletinden, gecelerden yararlanmaktan, seherlerde dua etmekten, seherlerde istiğfar etmekten bahsediliyor. Vahiyler, yani vahyin başlangıcı da Peygamber Efendimiz'e bu ayetlerde bildirildiğine göre gece vakti olmuş. Dolayısıyla bu gecelerden yararlanmak gerekiyor. Gecelerden yararlanmak için arkadaşlar gündüzlerin biraz daha mutedil geçirilmesi gerekiyor. Biz kadınlar gündüz canımızı çıkarıp efendim akşam yatağa yatıp sabaha kadar uyuyorsak yanlış yapıyoruz yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biliyorsunuz 24 saatini nasıl ayarladığına dair çok güzel kitaplar var. Çok kaynaklarda çok güzel bilgiler var. Şunu söyleyeyim, bunu ben biraz mübalağa zannederdim eskiden. Ya işte evet, peygamberimizi çok seviyoruz ya, o yüzden biraz hani abartıyoruz bu konuyu diye düşünürdüm böyle içimden. Sonra Son Peygamber info için çalışırken anladım ki mübalağa değilmiş arkadaşlar. Doğruymuş bu söylenen. Dünya tarihinde hiçbir insanın hayatı, yakın tarihte dahil olmak üzere, peygamberimizinki kadar detaylı bir şekilde kayıtlara geçirilmemiş. Hiçbir insanın. Saçını nasıl tarardı, giydiği elbiseler, kullandığı eşyalar, her şey arkadaşlar. Özellikle de peygamberlikle ilgili, yani peygamberlik vazifesiyle ilgili detaylar, ibadet hayatı, gusül nasıl alırdı, ailesiyle ilişkisi nasıldı, özel hayatı nasıldı, her şey. Çünkü onun da dini boyutu var. Efendim, kayıtlara geçirilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir 24 saatini böyle okursanız, gece kalkıp nasıl öyle ibadet edebildiğini göreceksiniz. Çünkü gündüzü çok böyle planlı, dikkatli bir şekilde yaşıyor. Üstelik savaşları var, efendim çarşı pazarı denetliyor. Yani her an aynı zamanda bir muallim, aynı zamanda bir kadı davalara bakıyor. Yani o toplumun her şeyi Peygamber Efendimiz. Ona rağmen hani onu çok iyi planlayabiliyor. Gecelerde şimdi bakın, bu bir fırsat, bir alışkanlık haline getirebilirsiniz. Arkadaşlar, sahura kalkacaksınız. Orada iki rekat teheccüd kılmaya başlayın yani. Kalktığınız zaman hemen ilk yaptığınız şey abdest alıp iki rekat bir namaz kılmak olsun. Gecelerin feyzi gündüzle asla mukayese edilemez arkadaşlar. Geceler şey gibidir, şarja takmak gibidir. Yani gece yaptığınız ibadet ve dua kendinizi manevi açıdan şarja takmak gibidir. Öyle düşünün. Şimdi kaldığımız yerden ben devam ediyorum. Eğer dersen ki diyor Elmalı merhum, Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin manası nedir? Yani bu Berat gecesinde. Derim ki şöyle dediler. Yedinci semadan dünya semaya bir cümle olarak indi. Sefere-i kiram Leyle-i Kadir'de istinsahıyla emrolundu. Cibril aleyhisselam da nücumen nücumen kısım kısım Resulullah'a indiriyordu. Yani bu mübarek gece, bu Duhan suresinde geçen mübarek gece, Berat gecesi ise kitap o gece indirildi ne demek yani? Biz biliyoruz ki Kadir gecesinde indirilmeye başlandı. İşte bunu telif etmek için yani bu iki yorumu mantıklı bir şekilde, tutarlı bir şekilde açıklamak için diyorlar ki Berat gecesinde Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına indirildi. Kadir gecesinde de parça parça oradan Peygamber Efendimiz'e indirilmeye başlandı. Keşşaf'ın inzal, birincisine inzal deniyor, ikincisine tenzil deniyor Arapça bilenler için. İnzal bir kerede topluca indirmek demek, tenzil ise bir şeyi peyderpey yavaş yavaş yapmak demek. Mesela terbiye tenzille aynı köktendir. Yavaş yavaş yapıldığı için terbiye denir. Daha pek çok böyle ifade var. Keşşaf'ın inzal hakkındaki bu son beyanı Leyle-i Berâ'e diyenlerin kavline muntabık olmuş oluyor. Yani bu gece Berâ'at gecesidir diyenlerin sözüne uyumlu bir yorum olmuş oluyor. Zira Leyle-i Kadir'de iptida peygambere indirilmeye başlamıştır. Onun için Kadı ve Ebu Suud şöyle demişlerdir. İptida o gece indirilmeye başladı yahut o gece cümleten topluca yani levhden, levh-i mahfuzdan semai dünyaya indirildi ve Cibril aleyhisselam sefereye imla etti. Sefere yazıcı melekler. Topluca indiriliyor, Cibril aleyhisselam sefereye yazıcı meleklere imla etti, yazdırdı. Sonra da peygambere 23 senede nücumen indiriyordu. Şimdi şunu unutmayın arkadaşlar, böyle işte ben şimdi bunu söyledim ya, sizin gözünüzün önünde bir şeyler canlanıyor değil mi? Böyle bir kitap iniyor, işte melekler var, işte Cebrail başlarında duruyor, yazıyor. Siz de onu zihninizde kuruyor musunuz? Bizim bu kurduğumuz şeyler var ya zihnimizde, hepsi yanlış. Neyle ilgili olan? Gayb alemiyle ilgili olan. Çünkü bizim orayı hayal etmemiz imkansız. İmkansız olduğu için böyle indirmek, yazdırmak gibi bizim anlayacağımız ifadelerle anlatıyorlar. Yani o alem bambaşka bir alem. Arkadaşlar ona boyut değiştirdiğimiz zaman anlayabileceğiz yani. Onu da herkes kendi kapasitesine göre anlayabilecek. Acizane kanaatim, onu söyleyeyim, işin pratik kısımları beni her zaman çok ilgilendirir. Tamam da bu bilgi bana şimdi niye lazım? Şu açıdan arkadaşlar, biz öbür tarafa geçtiğimizde tabii inşallah cehennemlik olmayacağız. Hani başımızın derdine düşmeyeceğiz. Bir cennete bir gideceğiz. Ondan sonra da anlamaya, ya Rabbi işte nasıl oluyor, melekler nasıl, sen onlara nasıl vahyettin? Hani o alemi, oradaki düzeni anlamaya başlayacağız. Yeni bir perde açılacak yani bize. Peki her şeyi herkes anlayabilecek mi? Arkadaşlar bu dünyada zihninizi ne kadar hurafe, yalan yanlış, şirk, nifak bulaşığıyla doldurmuşsak Allah korusun, öbür tarafta zihin o kadar iptal olacak. Ne kadar kulaklarımızı şimdi yolculukta mesela böyle müzik falan açıyorlar. Allah'ım o şarkıların sözleri ne arkadaşlar yani? Yani ben de müzik severim, dinlerim de, ama seçici olmak gerekir arkadaşlar yani. İsyan var, küfür var, günaha çağrı var. Türkülerde bile, bazı türkülerde bile, Türk sanat müziğinde bile. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum ne demek mesela? Onun için arkadaşlar kulaklarımızı bu tip sözler, bu ki en masumu. Yani günlük hayattaki küfürler, şimdi küfürlü konuşmak seçkin çevrelerde bile normal konuşma şekli olmuş. Seçkin çevre, yani birbirleriyle konuşurken argo, açık saçık, müstehcen ve küfürlü ifadelerle konuşuyorlar. Bunları ne kadar çok dinlerseniz arkadaşlar, kıyamet gününde kulaklarınızla keşfedeceğiniz şeyler o kadar sınırlı olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani burada zihnimizi, kulaklarımızı, gözlerimizi haramla ne kadar dolduruyorsak orada bu, tabii bu organlarımızı mı kullanacağız? Bazıları diyor ki hayır, biz ruhla dirileceğiz ama biz ruh ve cesetle dirileceğimizi düşünüyoruz. Oradaki erişim kapasitemiz yani o kadar sınırlı olacak. Tertemiz gitmeye bakın arkadaşlar. Boşuna değildir. Bizim sufi büyüklerimiz, tasavvuf erbabımız hep işte böyle gözüne, kulağına, diline, eline sahip çıkma üzerinde çok dururlar. Yolda yürürken önüne bak, öyle her şeye bakma, gözünü günahlarla doldurma, kulağını günahlarla doldurma, beraber bulunacağın insanları iyi seç. Okuduğumuz bölümde, okuduğumuz ayetlerde de geçti arkadaşlar, kimin arkasından gideceğini iyi seç, kimi takip edeceğini efendim iyi seç. İnsanlar maalesef bu konularda çok dikkatli değiliz hepimiz. Çünkü bir tecessüs duygusu var. Yani merak ediyoruz hani o nedir, bu nedir, şu nedir diye. O tecessüs duygusunu da olumlu, müspet meraka dönüştürmek bizi ilim sahibi yapar arkadaşlar. Bilgi sahibi yapar. Onu da bu vesileyle belirtmiş olayım. Fahrettin Razi de şöyle kaydetmiştir. Rivayet olunur ki Atiye-i Haruri İbni Abbas Hazretlerinden İnna enzelnâhu fî leyletil kadr, Kadir suresinin ilk ayetiyle İnna enzelnâhu fî leyletin mübareke kavlinden sual etti. Yani iki tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Birinde diyor ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Birinde de şimdi okuduğumuz ayet Duhan suresinin başında biz onu mübarek bir gecede indirdik diye soruyor. Soru yani bunu öğrenmek istiyor. Allah Teala Kur'an'ı ayların hepsinde indirmiş iken, yani çünkü 23 yıla yakın sürdü ve her gecede, her dönemde indi o süre içerisinde. Bu nasıl sahih olur? Yani nasıl anlamalıyız bu iki ayeti diyor. İbni Abbas radıyallahu anh hazretleri de, İbni Abbas Peygamber Efendimizin amcasının oğlu Abdullah bin Abbas'tır. Arkadaşlar tefsire dair rivayetlerin kısmı ekseriz, yani büyük çoğunluğu ondan gelmiştir. Tefsirin bel kemiğidir. Dedi ki ve Peygamberimizin özel duasına mazhar olmuştur. İbni Abbas genç bir delikanlı, Peygamber Efendimizin yaşlılık döneminde diyelim, son döneminde. Allahümme fakkıhhu fiddin ve allimhu ettevil diye ona özel olarak dua ediyor Peygamberimiz. Allah'ım onu, yani İbni Abbas'ı dinde derin kavrayış sahibi kıl ve ona yorum yapmayı öğret diyor. Dolayısıyla Kur'an tefsirinde öncüdür yani. Dedi ki, o da cevap veriyor şimdi İbni Abbas'a sormuş. Atiye Haruri sormuş. Atiye-i Haruri İbni Abbas'a sormuş. O da ona cevap veriyor. Ey İbni Esved, ben helak olsam da bu nefsinde kalsa, cevabını da bulamasan helak olacaktın. Yani ben ölüp gitseydim, bu soruyu sen bana sormasaydın, içinde kalsaydı, içini karıştıracaktı yani, kafanı bulandıracaktı. Aslında burada da bize bir şey öğretiyor. Aklınıza bir soru geldiğinde, bir yerde bir çelişki gördüğünüzde, yani bu ayet ne demek istiyor böyle? Veya burada böyle diyor, şurada böyle diyor, ben bunu anlayamadım. Böyle bir çelişkiye düştüğünüzde hemen ehlini bulup, ehlini kelimesinin altını 5 kere çiziyorum. Ehlini bulup efendim o meseleyi halledin. Ya kaynaklara eğer bilginiz varsa, insanın bilgisi yoksa arkadaşlar hangi kitaba bakacağını da bilemez. Bak bunu unutmayın. İnsanın bilgisi yoksa nasıl araştıracağını da bilemez. O zaman ne yapacak? Ehline soracak. Ehil konusunun altını çiziyorum. Şimdi yeri değil. Şunu unutmayın. Kılavuzu karga olanın burnu pislikten kurtulmaz arkadaşlar. Kendinize kimi seçiyorsunuz bir soru soracağınız zaman? O ehli de bilmek tabii azıcık bir bilgi gerektirir ama insan biraz ferasetle onu bulabilir. Kur'an, şimdi açıklıyor İbni Abbas. Kur'an cümleten, yani topluca levh-i mahfuzdan beyt-i mamura nazil oldu ki o dünya semasıdır. Sonra onun arkasından enva-ı vekaya göre, yani çeşitli olaylara göre halen fehalen, yani durum durum, duruma uygun olarak nazil oldu. Demek ki Kur'an'ın bir nüzul-i icmalisi, yani toplu inişi Bir de nuzulü tafsilisi vardır. Bir de tek tek parça parça detaylı inişi vardır. Nuzulü icmalisi bir defada olmuştur. Buna daha ziyade inzal tabiri muvafıktır. Başta da söyledim. Nuzulü tafsilisi yani o tek tek detaylı inişi de peyderpey 23 senede olmuştur. Buna da tenzil tabiri daha muvafıktır. Bunların aynı manada kullanıldıkları da münker olmadığı gibi yani inzal ve tenzili birbirinin yerine de kullanabiliyoruz dilde. Tenzilin her necmi ayrıca mülahaza olunduğu zaman yine inzal dilinmek muvafık olacağından birinin bir gecede birinin de diğer gecede olması iki rivayetin tevfikine daha uygun gelecektir. Yani bir gecede inzal vuku buldu, diğer gecede tenzil vuku buldu. Bunlar birbirinin yerine kullanılabilir. Biraz detaylı bilgi burası yani Arapça bir şey incelik içeriyor. Yani diyor ki her bir parçanın inişine de inzal denebileceği için bunlar birbirinin yerine kullanılabilir. Ama Kur'an'ın tamamı için kullanacaksak Kur'an'ın tamamının ilk inişine inzal, toplu inişine sonra parça parça dünyaya indirilişine de tenzil dememiz lazım. Şu halde Leyle-i Mübareke'nin yani bu ayette geçen mübarek gecenin Leyle-i Berae yani Berat gecesi olması İnna enzelnâhu fî leyletil kadr buyurulmasına münafi değildir, aykırı değildir. Çünkü birinde inzal, diğerinde tenzil söz konusu. Gelelim mübarek lafzına. Mübarek ne demek? Yani mübarek gece ne demek? Mübarek hayrı çok demektir. Mesela tebrik ederim de mübarek kökünden geliyor. Tebrik ederim. Yani bereketli olsun, mübarek olsun. Hayrı çok olsun demektir. Allah Teala bunda yani bu gecede, mübarek gecede kullarının menfaatlerine ait işler tehyiye buyurur, hazırlar. Şimdi arkadaşlar burada saatlerce konuşulabilir. Ne demek istiyor? Biliyorsunuz işte Berat gecesinde rivayete göre bir yıllık kaderlerimiz önemli konular belirleniyor arkadaşlar. Peki Cenab-ı Hakk'ın kulu için belirlediği bir şey kulun kötülüğüne olur mu arkadaşlar? Yani Cenab-ı Hak kullarına peşin peşin kötülük diler mi? Eğer böyle düşünüyorsanız var ya Allah hakkında yanlış bir zanla kapılmışsınız demektir. Bir defa bu, bakın psikolojik ruh sağlığımızın bir, ikincisi de kendi hayatımızın sorumluluğunu kendimizin üstlenmemizin başlangıç noktasıdır bu bilgi. Allah Teala benim için asla kötülük dilemez peşin peşin. Bu ne demek? Yani benim hiçbir tercihim olmayan hayat olaylarıyla ilgili olarak başıma gelenler, yani mesela işte pandemi yaşadık, ne bileyim bu kış hiç kar yağmadı buraya, yani bunlar benim dışımda hadiseler. Bir savaş çıkar, seninle ilgili değil, yani sen bir şey yapmadın o savaşın çıkması için. Çeşitli hayat imtihanları veyahut da birine bir şey çok verilir, birine az verilir. Daha doğuştan, değil mi, çok zeki olan var. Efendim ağzına lokmasını götüremeyen var, özürlü olan var. Çeşit çeşit durumlarda insanlar dünyaya geliyor. Bunların hiçbiri o insan için kötü değildir. Bir, bakın hayata olumlu bakmayı sağlıyor. İki, ama yani kötü görünüyor bu durum. Yani beni zorluyor. Ha, demek ki bu zorlanmada senin için bir hayır var. O hayrı çıkarman gerekiyor. O hayra odaklanman gerekiyor. Yani inanın onlarca kişisel gelişim kitabı okusanız şu bilgi kadar hayatınıza ışık tutmaz. Hayatımda benim kontrolüm dışında olan, benim seçimlerimle olmayan, bana peşin peşin verilen hiçbir şey benim için kötü değildir. Bir, o zaman iki, bu olanlardan beni zorlayan, beni üzen, bana sıkıntı veren bir şeyler oluyorsa benim dışımda, demek ki bunların içinde benim için bir hayır var, o hayrı çıkartmam gerekir. O hayrı bulup çıkartmam gerekir. Yani kişisel hayatımda bunun sayısız örnekleri var ama şimdi yeri değil, anlatmak mümkün değil. Siz de kendi hayatınızdan örnekleri bulabilirsiniz. Kullarının menfaatlerine olan işleri tehyiye buyurur Allah, hazırlar yani bu gecede. Yalnız Kur'an'ın inzali olsa bu yine yeterdi diyor. Yani Berat gecesinin mübarek bir gece olmasında bizim hayat olaylarımızı bir kenara koyalım. Bize Kur'an'ın indirilmiş olması bile Allah'tan gelecek lütuf olarak bize yeterdi. Arkadaşlar, hidayetin ne olduğunu, doğrunun ne olduğunu, yanlışın ne olduğunu, nasıl yaşarsak sonunun nereye gideceğini en baştan görmemizi sağlıyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim tabii anlarsak arkadaşlar, anlatılanları anlarsak, keşke burada okurken de böyle bir taraftan mealinden takip edebilseniz, onu yapamıyorsanız her okuduğumuz yerin mealini gün içinde okusanız, yani böyle bir ayda şöyle topluca bir gözden geçirmiş olsanız, ben ne okuyorum yani? Efendim, evet. Ama niçin gece indirildi? Niye gece? Şimdi işte demin söylediğim yere geliyor. İnna kunna mundirin. Çünkü biz münzir idik. Yani inzar yapıyorduk. Yani niçin indirildi bu Kur'an-ı Kerim arkadaşlar? İnzar için. İnzar ne? İnzar. Peygamber Efendimiz'in sıfatı var ya, nezir. Beşiran ve nezira. Peygamberimiz müjdeleyici ve korkutucu olarak indi. Korkutucu demeyelim, karşılamıyor Türkçe'de. Uyarıcı diyelim. İnzar arkadaşlar, bir insanı akıbeti hakkında önceden bilgilendirerek uyarmaktır. Hani şimdi bu yoldaki tabelalar var ya, o tabelalar beni çok etkiler. Mesela diyor ki, giriş yok. Veya sokağın başına kazı var tabelası var. Veya işte o yolun başına koymuş demir yolu geçiyor tabelası var. Bunu takmazsan veya çıkmaz sokak tabelası var, şöyle yapıyorlar T şeklinde, çıkmaz sokak. Bu tabelayı takmazsan girersin sokağa arabayla. Sonra geri çıkacağım diye uğraşırsın yani. İşte Kur'an'ın işlevi budur arkadaşlar. Sana diyor ki bu yol cehenneme çıkar. Bu yol Allah'ın laneti. Kaç tane ayet okuduk bugün? Kimler lanet kazanır? Niçin? Bu yola girersen Allah'ın lanetini kazanırsın. Bu yola girersen Allah'ın rızasını kazanırsın. Allah şunlardan razı. Diyeceksin ki yani tövbe estağfurullah ya Cenab-ı Hak da niye beni bu kadar sıkıyor? Değil mi? Göndermiş dünyaya, bıraksa ya. Hani niye yani? Hem beni bana sormadı bu dünyaya gönderirken, hem de böyle şunu yaparsam başına şu gelir, bunu yaparsam bu gelir. Yani ne kadar tehditkar bir dünya. Arkadaşlar, Cenab-ı Hakk'ın bizi yaratırken bize sormaması onun Cenab-ı Hak olması sebebiyledir. Sana sorsaydı senin hizmetçin olurdu. Yani senin yardımcın sana sorar. Çocuğun sorar. İşte ne istiyorsun, sana ne yapayım, ne yemek istiyorsun, bunu sorar. Yaratan seni sormaz. O zaten senin yaratıcın yani. Senin malikin. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bugün okuduk. Biz Allah'a aitiz. Allah'a aitiz yani. Hani hoş olmuyor bu kelime ama onun malıyız. Onunuz yani. Her şeyimizle onunuz. Dolayısıyla bir defa yaratıcı. İkincisi, işte bu yaratıcı ister beğen ister beğenme bu evreni, bu kainatı, bu varlığı böyle kurguladı, böyle tasarladı. Yani bunun bir sonu var. Efendim, herkesin yaptıklarının karşılığını göreceği bir yer var. Orada işte şöyle yaparsan karşılığı bu olacak, böyle yaparsan karşılığı bu olacak. Bunu en baştan bize bildirmesi de rahmetinin gereği arkadaşlar. Rahmetinin gereği, çünkü yani deneme yanılmayla tüketmiyorsun ömrünü. Bir de iş işten geçtikten sonra keşke bilseydim demiyorsun yani. Çünkü bilebilirsin, önünde bilgi. Kur'an'ın indiriliş sebebi inzar. Peki inzarın geceyle ne ilgisi var? Demek ki diyor, peygamberin inzarı sıdk ile yapabilmesi için tam bir teslimiyetle bu inzar. Peygamber Efendimiz, arkadaşlar bunu unutmayın. Şimdi beni camide böyle dinliyorsunuz ya, ben de buraya çıkmışım konuşuyorum. Böyle bir kürsü geçirmişim elime, bir mikrofon. İşte konuşuyorum, siz de beni dinliyorsunuz. Ondan sonra inzar şöyle yapılacak, böyle yapılacak. İşte Allah bildiriyor filan. Ama günlük hayatımızda bu inzarı yapmak ne kadar zor biliyor musunuz? Yani çok özür diliyorum camide dile getirdiğim için. Mihrimah Sultan Camii'nin önündeki meydanda birbiriyle öpüşen iki kız gördüğünüzde ne yapacaksınız? Olmuş bir şeyi söylüyorum size yani. Ne yapacaksınız? İnzar nedir? İnzar, bak ben böyle örnek verince hemen soruları soruyorsunuz. Yani sizin kendi hayatınızda, benim de kendi hayatımda inzar yapılması gereken durumlarla karşılaştığımızda, ya böyle yapmayın, bunun sonu iyi değil, arkadaşım, kardeşim, kuzenim, işte anneciğim, ablacığım, ya yapma böyle, bak bunun sonu iyi değil veya bu Cenab-ı Hak bundan razı değil, bu lanetlenir filan dediğimizde, sadece o günaha takılmayın, bütün yani hayatımız için söylüyorum. Yapabiliyor musunuz bunu?
Hayır.
Peygamber Efendimiz'e çok mu kolay geldi inzar yapmak? Oh oh ne güzel, şimdi bana bir makam da verildi, artık ben herkesi bir güzel uyarırım. Böyle mi sevindi, yoksa nasıl yapacağım diye kaygıyla, korkuyla mı döndü? Nasıl yapacağım diye. Çünkü o da çekiniyordu. Nazik bir insan, kimseyi kırmamış hayatı boyunca. İnce ruhlu, yani büyük içe dönük demeyeyim de yani böyle sakin, daha sakin mizaçlı, böyle lider ruhlu, böyle çıkıp kürsülerde daha önce yani peygamberlikten önce konuşan biri değil. Demek ki Cenab-ı Hak bize bu görevi yüklüyor yani. Bunun da şeyi yok arkadaşlar, kopya çekemeyiz. Bir duruma uyan bir örnek başka bir duruma uymayabilir. Orada işte kendimiz, kendi rolümüzü üstleneceğiz ve kendi sorumluluğumuzu üstlenip kendi yolumuzu bulacağız. Şimdi diyor ki peygamberin bu görevi sıdk ile yapabilmesi için bu inzarı hiç şaşmadan, çekinmeden, korkmadan yapabilmesi için önce onu kendi nefsinde duyması gerekir. Yani önce o korkuyu, o akıbeti, o varacağı yeri kendi iç dünyasında yaşaması gerekir. Bakın Peygamber Efendimiz ne diyor bize biliyor musunuz arkadaşlar? Sizinle benim durumum neye benziyor biliyor musunuz diyor. Siz kendinizi bir uçurumdan atmaya çalışıyorsunuz, ben de eteğinizden yapışıp sizi geri çekmeye çalışıyorum. Bizim durumumuz bu diyor sizinle. Şimdi o uçurumdan atmak isteyen kişiyi eteğinden yapışıp geri çekecek kuvveti nereden bulacak bu kişi? O uçurumu bilmesi lazım, uçurumdan atınca ne olduğunu bilmesi lazım, o kişiyi sevmesi lazım veya en azından bir insan olarak değer vermesi lazım. Öyle değil mi? Şimdi birisine aman herkes ne yaparsa yapsın, herkesin hayatı kendine ne demek biliyor musunuz? Benim için önemli değilsiniz demek. Herkesin hayatı kendine kime derim ben? Benim için önemli olmayan birine derim. Senin için önemli birinin, yani mesela kötü bir alışkanlığa kapıldı, kötü bir yola girdi, yani o önemli birini ne yapalım, kendi tercihi diyebiliyor musun? Kardeşin olunca, çocuğun olunca diyebiliyor musun? Yani bu bizim birbirimize saygı güya tırnak içinde gibi öğretilen bu modern safsataların arkadaşlar aslında birbirimizi önemsememek, birbirimize değer vermemek olduğunu bilelim yani. Veya başka, daha içinde başka kötülükler de var. Çünkü şunu da unutmayın arkadaşlar, bir insan bütün toplumun kendisi gibi olmasını ister. Çünkü kendisi o zaman normal olur. Anlatabildim mi? Bunun örneğini ben hep veririm. Mesela ben istiyorum ki 44 beden moda olsun. Böylece ben fit olmuş olacağım. Hiç uğraşmama gerek kalmayacak. Bunun gibi yani. Herkes o yüzden toplumu kendine benzetmeye çalışır. Dikkat edin. Ve günahkarlar da böyle işte. Günahkarlar ve bilhassa da şimdi günahkarlar da çeşit çeşittir. Hepimiz günahkarız. Günahkar olmayan mı var aramızda? Arkadaşlar günahkarlar temelde ikiye ayrılır. Her biri de kademe kademedir ama temeldeki ayrımı söyleyeyim. Bir, yaptığının günah olduğunu kabul eden, bundan dolayı vicdanı rahatsız olan ve kendisine hatırlatıldığında da doğru söylüyorsun, dua et de ben de kurtulayım bundan diyen kişi. Yani günahı günah olarak gören kişi. İkincisi, günahı günah olarak görmeyen kişi. İki kademe. Yani ya, ne var ki bunda diyor. Yanlış görmüyor yaptığı şeyi. Bu yanlış görmeyenler de ikiye ayrılır. Yani kendi yaptığını günah olarak görmüyor ama kimseye de karışmıyor. Bir grubu. Bir grubu da yaptığını günah olarak görmediği gibi herkesin de onu yapması için propaganda yapıyor. Günahın reklamını yapıyor yani. İşte dolayısıyla bunlar arasındaki farklara dikkat edin ve bunlar tabii günahın reklamını yaparken gel de sen de benim gibi bağımlı ol, gel sen de benim gibi işte her gün biriyle yaşa, gel sen de benim gibi şu batakhaneye gir, şu günahlara gir demezler. O hayatın çok güzel, onu özgürlük olarak sunar, onu birey olmak olarak sunar, onu bağımsızlık başkalarından, işte aile bağlarından veya ne bileyim toplumun kendi üzerindeki baskısından kurtulmak, mahalle baskısından kurtulmak olarak sunar. Hiçbir zaman arkadaşlar günah kendisini günah olarak tanımlamaz. Kola kendisini asit olarak tanımlıyor mu? Hiç gördünüz mü reklamlarda? Ben asitim, için falan. Böyle bir şey. Asit içmek ister miydiniz falan. Böyle diyor mu? Demiyor. Onu bambaşka bir şeye sokuyor, şekle sokuyor. Günahın reklamı da böyle yapılır. Böyle yapıyorlar. İşte bunlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Bana göre arkadaşlar bir toplumun, geçen de bir toplulukta konuşuldu, sizinle de paylaşayım. Soru sordu işte oradaki hoca. Sizce dedi bir toplumun hasta olduğu nereden anlaşılır? Herkes bir şey söyledi. Bana göre arkadaşlar bir toplumun hasta olması yanlışı yanlış olarak görmeyi bırakmasıdır. Çünkü bir toplumda günahlar her zaman işlenir. Bakın Lut Aleyhisselam'dan önce, o kavimden önce yani eşcinsellik yok muydu dünyada? İllaki vardı. O toplum niye helak oldu? Çünkü onlar onu normalize ettiler. Ve temiz kalanları çıkardılar. Bak diyor ki Lut'u çıkarın çünkü o temiz kalmak istiyormuş. Anlatabildim mi? Artık yani yanlış yanlış olarak görülmüyor. Doğruyu yaşayanlar işte geri kafalı, geleneksel, bunlar işte böyle şey dogmatik, inançlı falan diye görülüyor. Doğruyu yapanlar veya mesela namuslu, evlenmiş, hayatında hiç sadakatsizlik yapmamış, ailesine banal, bunlar işte orta sınıf banal insanlar falan. Hani doğru yaşayanlar böyle sıkıcı, doğru hayatlar sıkıcı. Öbür hayatlar özgür, işte kendi kararlarını kendi alıyor, kendi hayatına sahip çıkıyor falan. Buna psikoloji de destek veriyor çeşitli şekillerde. Ona da, o konuda da dikkatle takip ediyorum yani. Şimdi Peygamber Efendimizin demek istiyoruz ki arkadaşlar burada, bu inzarı yapabilmesi için önce kendisinin o inzarı yaşamış olması lazım. Yani cehennem ona gösterildi, cennet ona gösterildi, miraca çıkarıldı, bunları hatırlayın. Peygamber Efendimiz ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Siz benim bildiğimi bilseydiniz, evet devam edin. Az güler, çok ağlardınız, evlerinize giremezdiniz, eşlerinizle birlikte olmaktan zevk alamazdınız benim bildiğimi bilseydiniz diyor. Yani önce peygamberimize o akıbet, o insanlık nereye gidiyor, bu dünya nereye gidiyor, önce o ona gösterildi, yerleştirildi kalbine. Yani önce onun inzarı olması lazım ki insanlara anlatabilsin. Yapmayın, yapmayın demesi lazım. Buna, yani bu inzara en yarışan da gece olmasıydı. Yani peygamberimizin kalbinde o inzarı sıdkıyla duyabilmesi için gece müthiş bir yardımcı. Çünkü gece arkadaşlar beden ve dış dünyadan gelen uyarılar minimum olduğu için ruhun kanatlanması, ruhun algılarının açılması için, hatta düşünsel faaliyetler içinde yani en uygun zaman. Gecenin mübarekliğine gelince fiha yufraku kullu emrin hakim. Dördüncü ayette ne diyor Cenab-ı Hak? O mübarek gecede her önemli iş tefrik edilir. Yani bütün önemli işler belirlenir. Her emri hakim, her hikmetli iş, hüküm içeren iş onda ayırt edilir. Ha burada şunu da söyleyeyim detaylarına girmeden. Evet kaderimiz belirleniyor yani kaderimizdeki mühim olaylar. Peki bizim seçimimizin payı ne burada arkadaşlar? Arkadaşlar bizim seçimimiz kader karşısındaki tepkimizdir. Kader karşısındaki tepkim. Ne cevap vereceğiz? Şimdi başımıza bu olay geldi. Biz buna nasıl karşılık vereceğiz? İsyan ederek karşılık verebiliriz. İmanımızı artırarak karşılık verebiliriz. Tevekkül ederek karşılık verebiliriz. Oradan kendimize bir sorumluluk, bir vazife çıkararak karşılık verebiliriz. O olayı kendimiz için bir yükselme basamağı olarak kullanabiliriz. Yani değil mi? Her konu böyle. Acıların insanı nasıl, insan için ne kadar anlamlı olduğunu, acı istemeyiz biz. Bakın onu uyarayım yalnız o kitabı, bir kitap tavsiye edeceğim ama ondan önce bunu uyarayım. Müslümanlar acı istemez arkadaşlar. Acıyı Hristiyan keşişler ister. Hristiyanlıkta var, acıyla yükselme. Bunu unutmayın. Müslüman acı istemez. Müslüman dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ister. Ama acıyla karşılaştığında arkadaşlar isyan etmez, yıkılmaz, ondan yararlanarak geçer. Bu konuda güzel bir bakış açısı kazandıracaktır size. Artık Ramazan'dan sonra mı okursunuz ne zaman? Şöyle 80 sayfalık falan bir kitap fakat çok zor okunuyor. Çünkü çok sıkıştırılmış bir kitap. Yani bana göre zip gibi, zip dosyası gibi bir kitap. Buyum Çulhan'ın Palyatif Toplum kitabına bakabilirsiniz. Acıların aslında insan için ne kadar olgunlaştırıcı, ahlakını yüceltici, başarıya götürücü olduğunu ve bu çağın insanının sadece hazza odaklanarak kendi insani değerlerini nasıl minimuma indirdiğini, yani o kapasitesini bile gerçekleştiremediğini orada görebilirsiniz. Bu gece her emri hakim ayırt edilir, her hikmetli mühim iş yahut her muhkem, sağlam olması lazım gelen işler onda, yani gecede ayrılıp tedbir ve tevzi olunur. İcra edilmek üzere sureti mahsusata özel bir şekilde, yani biz onu bilemiyoruz, ayrılır, yazılır. Şimdi bu cümlenin tefsiriyle ilgili bilgilere geçmiş, onları yarın konuşalım inşallah. Her gün bu kadar bir tefsir hepimize yetecektir. Evet. Allah'a emanet olun şimdilik. Palyatif toplum. Bilmaize sayfasında